Bediüzzaman, İslamiyet'in maddi manevi terakkiyatı ilerlemeyi gerçekleştirecek güçte olduğunu ifade ediyor. Ve bununla ilgili gayet kuvvetli, kırılmaz beş kuvvete dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi, hakikati İslamiye, İslamiyet'in hakikatında bu var. İkincisi, şedid bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr. Yani İslam dünyası olarak maddeten de ilerlemeye ihtiyacımız var. Zengin olan birisi çalışma ihtiyacı fazla duymayabilir ama fakir olan birisi böyle bir ihtiyacı şiddetle hissetmektedir. Bu açıdan İslam dünyası maddeten ilerlemeye de ta ruhunun derinliklerinde bir ihtiyaç hissediyor. Üçüncü olarak hürriyeti şer'iye. Hürriyeti şer'iye yani şeriatın kurallarına, dinin kurallarına uygun hürriyet, bu bizdeki kabiliyetleri geliştirecektir. Ve insanın kabiliyet tohumları hürriyet yağmuru altında neşvünema bulur. Bu da bizi daha ileriye götürecektir. Üçüncü olarak şehamet-i imani, dördüncü olarak şehamet-i imaniye ve imandan gelen bir yiğitlik, yani tezellül etmemek başkalarına ve başkasını da zillete düşürmemek. Beşinci olarak da izzeti İslamiye. Allah-u Teala bize "Mü'minseniz en kuvvetli, en üstün sizsiniz" buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanların başka milletlerden, milletler yarışında geride kalması uygun değil. Bunları Bediüzzaman altyapısıyla ve özellikleriyle şöyle anlatıyor. Birincisi, bütün kemalatın üstadı ve 370 milyon nefisleri, buradaki 370 milyon o zamanki İslam dünyasının nüfusu, günümüzde 2 milyar civarında. 2 milyar nefisleri bir tek nefis hükmüne getirebilen, hakiki bir medeniyetle ve müsbet ve doğru fenlerle teçhiz edilmiş olan ve hiçbir kuvvet onu kıramayacak bir mahiyette bulunan hakikati İslamiyettir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Yani bir çekirdek düşünelim. Bu çekirdekte ağaç olma kabiliyeti var. Dolayısıyla İslamiyet'in hakikatında da insanları ilme sevk etmek, teknolojiye sevk etmek var. İlk inen ayette oku emrinin gelmesi, ellezî alleme bil kalem denilerek kalemle öğretmek, kaleme dikkat çekmesi. Bunlar çok önemli noktalar. Ve Rabbi zidne ilme, ya Rabbi ilmimi artır, bize böyle bir duanın öğretilmesi. Ve bunun yanında bunların açıklaması sadedinde Peygamberimizin utlubil ilme minel mehdi ile laht, beşikten mezara ilim talep edin. El hikme dâlletül mü'min, hikmet, faydalı bilgi. Müminin kaybolmuş malı gibidir. Eyne vecedehe fehuve ahakku biha. Nerede bulsa onu almaya en layıktır. Bu mealdeki ayet ve hadisler gerçekten de hem hakiki bir medeniyete bizi sevk ediyor, hem de fenlere, teknolojiye, ilme bizi sevk ediyor. Bu bir nevi paradigma meselesi. Yani diyelim ki Hint felsefesinde bir lokma bir hırka. İslamiyet'te öyle değil. İslamiyet'te mesela Peygamberimiz buyuruyor ki el yedül ulya hayrun minel yedi süfle. Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Yani veren el alan elden hayırlıdır. Ve veren el olmaya burada teşvik var. Fert olarak bu böyle olduğu gibi millet olarak da, devlet olarak da, ümmet olarak da böyle olması gerekir. Dolayısıyla İslam aleminde yaşayanların başka milletlerden adeta sadaka alırcasına onlara muhtaç olması uygun bir şey değil. Dinin hakikatına yönelsek, din bizi gerçek medeniyete, gerçek ilimlere yönlendirmektedir. İkinci kuvvet, medeniyet ve sanatın hakiki üstadı ve vesilelerin ve mebadilerin tekemmülüyle cihazlanmış olan şedid bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr, öyle bir kuvvettir ki susmaz ve kırılmaz. Burada da İslam alemi olarak maddi ilerlemeye bizim ihtiyacımız var. İşte şiddet bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr. İslam alemi bu Hutbe-i Şamiye'nin irad edildiği dönemde günümüze nispetle daha fakir durumda. Bu da elbette fakir olan bir insan nasıl ki bu durumdan kurtulayım diye gayret gösterir. İslam dünyası da gayret gösterecek bir pozisyonda. Öte yandan ihtiyaç medeniyetin ve sanatın bir üstadı. Bu da önemli bir nokta. Mesela son yıllarda bizim İHA SİHA'ya ihtiyacımız oldu ve başka yerlerden alıyorduk. Onlar bize vermeyince ihtiyaç var mı? Var. Ne yaptık? Kendimiz gerçekleştirdik. Öte yandan işte üst düzey savaş uçaklarına ihtiyaç var mı? Var. Dünya öyle gerektiriyor. Ve parasını verdiğimiz halde bunlar bize verilmedi. Ve Türkiye kendi uçağını yaptı. Kaan uçağını yaptı. Yani ihtiyaç varsa gayret de vardır. Bu noktada bizi harekete geçiren önemli durumlardan birisi. Üçüncü kuvvet, yüksek şeylere müsabaka suretinde. Burada hürriyeti şer'iyi anlatacak ve bunu özellikleriyle anlatıyor. Yüksek şeylere müsabaka suretinde beşere yüksek maksatları ders veren ve o yolda çalıştıran ve istibdadatı parça parça eden. Yani insan fıtri olarak hür yaşamak ister. Baskı rejimi altında kalmak insanı rahatsız eder. Ve ulvi hisleri heyecana getiren ve gıpta ve haset ve kıskançlık ve rekabet ve tam uyanmakla ve müsabaka şevkiyle ve teceddüt meyliyle ve temettün meyelanı ile teçhiz edilen üçüncü kuvvet yalnız hürriyeti şer'iyedir. Burada hürriyeti şer'iye, dinin kurallarına uygun hürriyet. Mesela diyelim içki içmekte hür olmak dinen uygun görülmemiş. Yani isteyen yine içiyor gizli kapaklı ama devletler nasıl ki uyuşturucuyla mücadele ediyorsa aslında içkiyle de mücadele yapmalı. Bu işin tabi ayrı bir yönü. Burada hürriyet-i şer'iye bizi yüksek şeylere sevk edecek. Yani bir milletler yarışı var. Bu milletler yarışında hür olanlar daha önde gidiyor. Avrupa nispeten kendi milletlerine hürriyeti tanıdı. Ona göre maddeten de ilerledi. Amerika'ya gidenler daha böyle hürriyete özel önem verdiler ve onlar daha da ileriye gittiler. İslam dünyasında ise hala bitmiş bir problem değil. İşte başta kral, istibdada müsait bir sistem içinde zorbalıkla ülkeyi yönetmeye çalışıyor. O ortamda kabiliyetler gelişmez. Ve insanın kabiliyetleri çekirdekler gibi, hürriyet de bir yağmur misali adeta. Hürriyet yağmuru altında o kabiliyetler gelişecek. Öte yandan bir de ulvi hisleri heyecana getiren, yani bir Müslüman ister ki benim milletim en üstün olsun. Bir futbol maçında bile yabancı bir ülkeyle maç yapıldığında nasıl ki ülke olarak yek vücut oluyoruz ve bizim takım kazandığında ayrı bir heyecan duyuyoruz. Milletler yarışında önde olmak elbette bundan daha ileri bir heyecandır. Bir de gıpta, haset, kıskançlık, rekabet, tam uyanmak ve bir de müsabaka, yarış. Yani bunlar da bizi harekete geçiren durumlar. Ve Batı 300 yıldır maddi yönden ileride ve bu şehirlerinin düzgünlüğüne yansımış, yollarının düzgünlüğüne yansımış. Ve bizler 1970'li, 80'li, 90'lı yıllarda Türkiye'ye baktığımızda arabaları, yolları belli. Filmlerde bunlar görülebilir. Aynı dönemde Avrupa'dakilere bakılsa arada bayağı fark var. Ve bu insanlarda ister istemez bir gıpta damarı harekete geçiriyor. Onlarda var, bizde neden olmasın. Öte yandan haset, müsbet yönde kullanılırsa bunda bir sıkıntı yok. Ve rekabet, yani bir yarış var, bir rekabet durumu var. Tarihte biz onlardan öndeydik, şimdi Neden geri kalalım? Bir de uyanmak. Uyanmak derken, mesela bazı insanımız Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, oralara gitti, işçi olarak gitti. Orada güzel şeyler gördü teknolojik yönden ve Türkiye'ye geldiğinde anlattı. Ve nice insanın uyanmasına vesile oldular. Ve bir rekabet damarı harekete geçmiş oldu. Bir de müsabaka, yani bir yarış. Ve insan yarışa girdiğinde yarışı önde bitirmek ister. İslam dünyası olarak da bizim elbette milletler yarışında önde olmamız beklenir. Yani insaniyete layık en yüksek kemalatı olan meyil ve arzu ile cihazlanmış hürriyeti şer'iye. Ve elhamdülillah hürriyet ortamı hem ülkemizde hem de İslam dünyasında gittikçe daha ileri boyutlara yükseliyor ve bu da bizi ilerletiyor. Mesela bizde dini yaşama noktasında başörtüsüne bazıları takılıp kalmışlardı ve başörtüsüyle uğraşıyorlardı. Başka milletler teknolojiyle uğraşırken bizde koca koca profesör unvanlı idari görevi olan kimseler 28 Şubat süreci denilen süreçte işte ilme bir ara verelim, bu problemi halledelim gibi bunu problem olarak gördüler. Ama elhamdülillah 2010'lu yıllara geldiğimizde bunun bir problem olmadığı, zaten problem değildi. Problem olmadığı üst düzeyde de gösterilmiş oldu. Şu an daha hür bir ortamda yolumuza devam etmekteyiz. Dördüncü kuvvet, şefkatle cihazlanmış şehameti imaniye. İmandan gelen yiğitlik. Yani iman bizi bir şehamete götürür. Bu ne demektir? Yani tezellül etmemek, haksızlara, zalimlere zillet göstermemek, mazlumları da zelil etmemek. Yani burada ezilmemek ve ezmemek. Kısaca öyle de diyebiliriz. Ve bunun şefkatle cihazlanmış olması, yani bir insanda diyelim güç, kuvvet var, şefkatle mücehhezse elbette bu gücünü güzel bir şekilde kullanacaktır. Ve normalde diyelim zarar verebileceği kimselere zarar vermeyecektir. Şu açıdan belki bu önemli. Mesela Amerika'da maddi yönden bir güç var. Ama bu şefkatle cihazlanmış değil. Şefkatle mücehhez değil. Böyle olunca dünyayı nasıl sömürürüz? Bu manada bunu kullanıyorlar. Halbuki biz şahamet-i imaniye ile imandan gelen bir yiğitliğimiz bunun sonucu olarak ve şefkatin bir sonucu olarak hem başkalarına tezellül etmeyeceğiz, haksızlara, zalimlere zillet göstermeyeceğiz. Hem de mazlumları da zelil etmemek. Kısaca ezilmemek ve ezmemek. Yani hürriyet-i şer'iyenin esasları olan müstebitlere dal kavukluk etmemek ve biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemektir. Beşinci kuvvet, izzet-i İslamiyedir ki ilahi kelimetullahı ilan ediyor. Burada beşinci kuvvet, yani Müslümanlar olarak bizi maddi yönden ilerletecek esaslardan birisi, beşincisi İslam'ın izzeti. Allah-u Teala bize eğer müminseniz en üstün sizsiniz buyuruyor. Yani mümin izzetli olmalı ve üstte olmalı, galip gelmeli. Ve bu ilahi kelimetullahı da netice veriyor. Yani Allah'ın dinini her tarafa yaymak. Kelimetullah hiyel ula. O ayetten gelen bir ifade. Allah'ın kelimesi işte o yücedir. Ve bu zamanda ilahi kelimetullah maddeden terakkiye mütevakkıf ve medeniyete girmekle ilahi kelimetullah edilebilir. Bu devrim niteliğinde bir ifade. Yani Allah'ın dinini insanlara tebliğ edeceğiz. Bunun yolu maddeten ilerlemekten geçer. Yani diyelim ki İslam dünyası olarak gariban fakir kaldığımızda, teknolojide, medeniyette, yerlerde süründüğümüzde elbette gayrimüslimlere İslam dini şöyle yücedir, insanı böyle yükseltir, insana şöyle mutluluk getirir. Bunları dememiz zor olur. Ve adamlar kendilerine göre derler ki, İslamiyet bu kadar yüceyse ve bu kadar güzel bir medeniyeti tazamun ediyorsa, bu neden sizde görülmüyor? Böyle deme hakları olur. İşte bu açıdan maddeten ilerlemek günümüz Müslümanlarının görevlerinden birisidir. Bunu yapabildiklerinde ilahi kelimetullah yapabilecekler ve ben Müslümanım diye haykırabilecekler. İzzet-i İslamiye'nin iman ile kat'i verdiği emri, elbette alem İslam'ın şahs-ı manevisi o kat'i emri istikbalde tam yerine getireceğine şüphe edilmez. Gelinen noktada İslam dünyası olarak gerek Türkiye, gerek Malezya gibi ülkeler biraz daha öne çıkmış durumda ve batıyla yarışabilir bir teknolojinin içine girildi. Tabii maddi medeniyet noktası, teknoloji o önemli ama medeniyetin manevi yönü var. Manevi yönüyle elbette Müslümanlar daha öndedir. Ama maddi yönden de önde olmaları dinin bizden istediği emirlerden birisidir. Ve İslamiyet'in hakikatinde böyle bir güç var. Teorik olarak bu var. Bunu uygulayabilmek, gösterebilmek ise bize kalmış. Ve nasıl ki diyelim ki çok güzel bir reçete var. O reçete uygulandığında hastalık iyileşecek. Ama reçete uygulanmıyorsa o zaman sadece bir reçete olarak kalır. İşte Kur'an-ı Kerim teorik olarak en güzel hakikatleri ifade etmiş. Peygamberimiz kendi uygulamasıyla en güzeliyle bunu göstermiş. Ve daha evvelinde medeniyet nedir, devlet nedir bilmeyen çöl Arapları kısa bir zamanda İslam'ın hakikatıyla maddi yönden de ilerlemişler. Ufukları açılmış ve hür bir ortam meydana gelmiş. Peygamber kendisine vahiy gelmekle beraber sahabeleriyle meşveret etmiş. Öte yandan başkasına ezilmemek, kendisi de güçlüyse başkasını ezmemek bu gibi noktalar en güzeliyle gösterilmiş. Bir de dinin özünde Allah'ın dinini her tarafa yaymak, bu da bir görev olarak Müslümanlara tevdi edilmiş. Bu da bir gayreti gerektiriyor. Ama özellikle bu zamanda bunu yapabilmenin en gerekli olmazsa olmaz bir yönü maddeten de ilerlemek. Demek ki biz bunları yerine getirebildiğimizde, teoriyi pratiğe dökebildiğimizde Müslümanlar mazide en ileride oldukları gibi tekrar en ileride bir vaziyete gelecektir.